Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz. Ben program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le birlikteyiz. Geçen hafta tarikata dair iki tane önemli noktadan bahsetmiştik. Tarikatta ilerlemek için birincisi güzel yol kat etmek için, birincisi şeriata bağlı olmamız gerektiğinden, ikincisi ise şeyhimize, müridimize bağlı olmamız gerektiğinden bahsettik. Bu hafta ise himmeti yüksek tutmak ve yükselmeye çalışmak konusunu ele alacağız. İmam Rabbani Hazretlerinin kaleme aldığı o kalbin en derinliklerinden o sayfalara dökülen yazıları siz kıymetli dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz programımıza, stüdyomuza.
Hoş bulduk diyorum. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah güzel bir program olur diye düşünüyorum.
İnşallah diyelim hocam. 230. mektuptayız. Az önce de bahsettiğim gibi himmeti yüksek tutmak ve yükselmeye çalışmak konusunu ele alacağız.
Yani konu bugün çok harika bir konu. Gençleri ve inşallah dinleyicilerimizi de etkileyecek yani. Yüksek idealler peşinde koşmakla alakalı olacak. Buyurun bakalım ne diyor İmam Rabbani?
Hamd Allahü Teala'yadır. Selam olsun seçtiği kullarına. Miyan babu emriniz doğrultusunda bir nebze güzel hallerinizi anlattı ve bu hallerin, hakikatin ne olduğunu sordu.
Şimdi yani tabii İmam Rabbani Hazretleri gelen giden müritlerinden de başka müritlerin hallerini soruyor. Veya onların gönderdiği haberleri değerlendiriyor. Güzel hallerinizden bahsetti diyor. Değerlendirdik işte. Böylece müritlerin gelişimini uzak diyarlarda da olsa hiçbir zaman peşlerini bırakmıyor. Her daim müritlerine hayrı ve hak hususunda tavsiyelerde bulunuyor.
Bunu birçok mektubunda görüyoruz hocam. Yani insanlarla ilişkisine tabii, her daim değiniyor.
Zaten
mektupları
iki konuyu hem bir o mektup gönderdiği şahsın şahsi durumunu ele alıyor. Bir de genel yani o halifesi efendim şahsında bütün oradaki müridana İslam adına, iman adına, tasavvuf adına genel tavsiyelerde bulunuyor.
Evet. Buna binaen ben de şunları yazıyorum demiş İmam Rabbani Hazretleri. Aziz dostum, bu tür haller bu tarikata ilk başlayanlara başlangıçta sıkça görülür.
Yani demek ki aşırı sevgi, muhabbet, sekir halleri diyor herhalde. Tabii ne olduğunu söylemiyor şu anda.
Evet. Buyurun. Bunlara itibar etmek, hatta bunları reddetmek gerekir.
Yani bilhassa bu rüyalar, evet, tarikatın başında efendim böyle güzel haller çokça gelir. Bu haller yani çok şey olursa mürid yoldan çıkarır.
Evet.
Vay rüyamda şununla görüştüm, bununla görüştüm. Olgunlaşmadan olgunlaşmış hissi verebilir. O yüzden insan ne yapacak? Bu tür hallere kapılmayacak. Geçen bu Altınoğlu sayısında bir zattan bahsediyorlar. Bir günümüzde yaşamış bir abimizden. Bir efendim şeye meczuba cami çıkışında birkaç kuruş veriyor. Sonra az oldu diyor. Tekrar yüklüce bir cebinden çıkan ne varsa verince o meczup hoşuna gidiyor. Ver ki versinler.
Eyvallah. Ver ki versinler.
Çok sonra güzel. Diyor ki ya diyor sana diyor şey öğreteyim mi? İsmi Azam duasını. Olmaz efendim diyor. Sami Efendi'ye sormadan olmaz. Peki diyor sana şöyle kalp gözünü açıvereyim mi? Olmaz efendim diyor. Sami Efendi'ye sormadan olmaz. Şimdi ne kadar güzel bir edep. Çok hoşuma gitti yani. Çünkü meczup o anda dua eder. Hakikaten senin kalp gözü açılır. Bu neye benzer? Bir çocuğa veya yani 18'lik 19'luk henüz akıl tam yerleşmemiş bir delikanlıya çok büyük bir servet gelmesine benzer. Bir yerden miras kalmıştır. Çocuk da henüz daha olgunlaşmadığı için, tam akıl bağlılığı olmadığı için yani o parayı alır, böyle yanlış yerlere gidebilir, yanlış işler yapabilir. O yüzden çoğu zaman fakirlik bir nimettir. Yani paranın, evet, Allah-u Teala'nın bize az az vermesi, yetecek kadar vermesi. İlim dahi böyle. Erken gelen manevi ilimler de bazen salikin, müridin dengesini
bozabilir.
Sen de diyor böyle senin dengeni bozacak rüyaydı, keşifti, kerametti. Bunları diyor reddet. Bunları şey yapma yani ciddiye alıp da manevi terbiyeden vazgeçme şeklinde bir mesaj veriyor. Bunu ben nereden çıkardım? Diğer mektuplarındaki genel şeyden. İşte rüyala amel edilmez. Keşif ve keramet şeriat uygun değilse ciddiye alınmaz. Her rüya gerçek olsaydı efendim işte rüyada kendisini padişah gören sabah padişah olması gerekirdi.
Evet.
Böyle bir şey yok diyor.
Eyvallah. Vasıl olmak nere, son nere diye bir güzel bir şeyle bitirmiş. Sonra suda ulaşmak öyle kolay mı sandın? Dağları aşmak, vadileri geçmek gerekir şeklinde bir dizeyle devam ediyor.
Suat dediği bir Arap şiirinde, yani Leyla, Mecnun, onun gibi bir herhalde sevgili ismi. Suada ulaşmak öyle kolay değildir. Yani insan maddi bir sevgiliye bile ulaşmak için bayağı bir fedakarlık yapması gerekiyor, değil mi?
Evet.
Yani evleneceksiniz mesela sevdiğinizle. Yani ona göre işte efendim ev alacaksınız, kiralayacaksınız, alışverişler, yani düğün masrafları. Hiçbir şey bu dünyada bedava ucuz değildir.
Evet.
Bedava ucuz olan nedir? Değersiz ve kıymetsiz şeylerdir. O yüzden yani biz bazen bu hatayı çok yapıyoruz. Allah'tan çok büyük, çok değerli bir şey istiyoruz. Ebedi cennet istiyoruz. Allah'ın cemalullahına mülaki olmak istiyoruz ama bunu nasıl istiyoruz? Hiçbir iş yapmadan. Bu yani hiçbir iş yapmadan, okula gitmeden ben doktor olayım, ben mühendis olayım, ben mimar olayım, beni şu ülkeye başbakan yapın demek gibi. Hiçbir idari kabiliyetin yok. Hiçbir yerde kendini ispat etmemişsin. Ama ben bu ülkenin işte en yüksek rütbeli memuru, amiri ben olayım diyorsunuz. Esasında bu o mesleklere de bir hakarettir. Kendinize de bir zulümdür. O yüzden hani suada ulaşmak istiyorsan sevgiliye, onun gereklerini yapacaksın diyor müridine.
Eyvallah.
Bu şiir vasıtasıyla.
Allah Subhanehu keyfiyet ve benzerlerden münezzehtir. Allahü Teala görülebilen, idrak, müşahede ve mükaşefe edilebilen her şeyin dışındadır.
Şimdi burada Allah ile tabii mektubun içeriğine de bir ipucu almış olduk. Ehl-i sünnet vel cemaat ulemasına göre Allah Celle Celaluhu bu dünyada gözle görülemez.
Evet.
Rüyada da görülemez. Neticede rüyadaki göz de bu gözümüz. Çünkü Hazreti Musa gibi ölül azim bir peygamber, ya Rabbi kendine göster sana bakayım. Önce Allah ile tekellüm etti, kelam etti, konuştu. Tabi Allah ile konuşmak yani ne kadar büyük bir saadet, mutluluk, huzur, artık tarif edemiyoruz. Nasıl bir haller yaşadıysa. Tabi Hazreti Musa dayanamadı. Dedi ki ya Rabbi konuştuk ama bir de yüzünü göster. Cemaline bakayım. Biliyorsunuz ayet-i kerime.
Evet.
Dedi ey Musa sen beni göremeyeceksin. Şu dağa bak, eğer dağ yerinde durursa beni görürsün ama dağ paramparça oldu.
Evet.
Rabbimiz tecelli edince. Şimdi Ulul Azim Hazreti Musa ki yani çok büyük bir peygamber. Onun göremediğini ondan sonra başkasının görmesi mümkün değil.
Evet.
O yüzden eğer diyor rüyada Allah'ı gördüğünü düşünüyorsan, bunu ben bazı tasavvuf kitaplarında gördüm. Falanca işte Şeyh Efendi, Sufi rüyasında Allah'a görüyor. Allah ona diyor ki şöyle şöyle yap. Bunlar yanlış. Yani yanlış sızan. Tabi bu menkıbeler dilden dile, ağızdan ağıza yani gele gele yazılmış 300 senelik, 500 senelik menkıbeler var şimdi. Bunların kitaba dökülmesi hemen işlerine yanlış, yani rüyasında bir başka salih zatı görmüştür. Zamanla Allah'ı gördüğü gibi. Bir insan rüyada Allah'ı görse, ondan mesaj alsa bu vahiy olur.
Evet.
O kimse de peygamber olur. Çünkü Peygamber Efendimiz biliyorsunuz rüyada da ona vahiy gelirdi, sadık rüyalarla.
Rüyalar.
Tabii. Ve o rüyalı amel eder peygamberler. Hatta İbrahim Aleyhisselam rüyasında gördüğü için oğlunu, değil mi?
Kesmeye
götürdü yani. Onların rüyası bizim rüyamız gibi değildir. Şimdi böyle olunca seninki diyor, yani bu rüya yanlış bir rüyadır. Eğer böyle bir iddian varsa, ben rüyamda Allah Teala'yı Celle Celaluhu gördüm diyorsan bu iddiandan vazgeç. Peki hocam sufilerde ne olabilir? Bunu tasavvuf kitapları müşahede diyorlar. Müşahede Allah Celle Celaluhu'yu kalp gözüyle görmektir. Hocam kalbimizde göz mü var? Var tabii. Ruhumuz gözsüz, kulaksız, işitir, duyar. Yani ruhumuzun ne göze, ne kulağa, ne ele, ne ayağa ihtiyacı var. Allah Teala onu emir aleminde yarattığı için kalbimizde Rabbimizi müşahede edebiliriz.
Evet.
Yani bir ağaca bakarız, bir çiçeğe bakarız. Yani gafil insan bu çiçek ne güzelmiş der. Bir adım sonrasını bu çiçeği kim yarattı? Onu düşünmez mesela. Halbuki Müslüman bir yudum su içse elhamdülillah, bismillah diye başlar, elhamdülillah diye bitirir. Su yaratan Zülcelal'i görür.
Evet.
Bir güzel kuş görse onun renginde Rabbimizin sanatını müşahede eder. Hatta bırakın böyle güzel şeyleri. Birisi sana kötü bir laf etse, sufilere göre bil ki o söz Allah'tan gelmiştir. Allah Teala sizi uyarıyor. Hı hı. Birisi dedi ki size durup dururken, hiç yani provokasyon yok, kavga yok, dövüş yok, bir yerde kalbinizi kırdı, size ağır bir hakaret etti. Çok pintisin, çok efendim işte şuysun buysun. O adamla kavga edeceğine, yok kardeşim öyle değilim ben, sen beni yanlış tanımışsın falan demen hiç gerek yok. E ne yapayım hocam? De ki ya bu adamın dilinden Rabbim bana bir mesaj gönderdi. Diyor ki sufiler, insanlar Allah'ın kalemleridir. Ne demek? Hani bir söz var bizde, ona yakın biraz. Allah'ın sopası yok ki vursun direkt. İlla bir insan eliyle sana vurur. Vurdur evet. Haşa Allah'ın sopası da her şey var da. Hani zahiri şartlarda birisi size vurduğu zaman akıllı Müslüman ya ben bunu hak edecek ne yaptım der ve kendine çeki düzen verir.
Evet.
Yani akıllı Müslüman düşmanlarının kendisi hakkındaki ileri geri sözlerinden dahi ders alır. Akıllı sufi düşmanından ders alıp kendini kemale erdirirken gafil Müslüman dostundan bile istifade edemez.
Evet.
Dostu bir şey söylüyorsa kızar. Yani dokuz gerçeği söyleyen, doğru söyleyen dokuz gözden kovulur hesabı. O yüzden burada müşahede olur. İnsan kalp gözüyle, ruhuyla Rabbini hisseder, göremez. Görmek, ru'yet dediğimiz mesele inşallah ahirette olacak. Orada çıplak gözlerimizle, Allah-u Teala'nın bize verdiği yeni gözlerle Rabbimize sıkışmadan, birbirimizi çiğnemeden dolunay, hadiste geçiyor bu. Hı hı. Dolunayda, dolunayı gördüğümüz gibi sıkışmadan. Şimdi ben dolunaya bakıyorum. Ya Sami ayağıma basma, ileri git demiyorum değil mi? Bir yere bir konferans dinlemeye gitsek ayaklarımız basarız birbirimize ama gökteki ay o kadar büyüktür ve o kadar geniş bir mekanda gözükür ki başını yukarıya kaldıran dünyadaki 7 milyar insan varsa, kaç milyar işte o geceye girmişse hepsi bakar bakmaz ayı görür. Sıkışma, itişme de olmaz. Aynen bunun gibi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette Rabbinizi göreceksiniz. Müminlere söylüyor bunu. İnşallah biz de ümit ediyoruz. En büyük nimet cemalullah'la mülaki olmak. Rabbim bize ve bütün dinleyicilerimize nasip etsin.
Amin diyelim. O yani Allah-u Teala ötekilerin ötesindedir. Sakın ola ki çocuklar gibi bu yolun incik boncuğu ile kanmayasın.
Ya şimdi incik boncuk dedi işte rüya gördüm. Ya rüya görmek önemli değil. Tabii ki önemli. Rüya, şunu İmam Rabbani bunu da anlatıyor. Bir insan kendisine diyor rüyada padişah görse sabah kalkınca padişah olmaz ama bir mesajdır. Ey Ademoğlu çalış çapala sen de ileride büyük bir idareci olabilirsin.
Evet.
Mesajıdır bu. Rüyada Allah'ı gördüğünü, müşahede ettiğini düşünüyorsan ha işte çalış çapala layık ol. İnşallah ileride bu olabilir. Yoksa şimdi maalesef pek çok tarikatta, tarikat erbabında diyeyim, tarikatta değil de mesela adam rifai derviş oluyor sırf şey için. Burhan gösterisini efendim göreyim de burhan kerametini. Hmm. Hatta kendime şiş batırayım da her gün akrabalarım bana böyle hayran hayran baksın.
Evet.
İşte tarikata gireyim de efendim böyle manevi hallere kavuşayım. Veli olup böyle kerametler göstereyim. Hocam keramet göstermek kötü mü? Kötü değil bizatihi ama bu istek kötü. Keramet ikramdan gelir. Allah darda kalmış mümine yardım eder. Bunun hiçbir tarafı kötü değildir. Çok da iyi bir şey ama ben keramet göstereyim. Başkalarını da böyle teshir edeyim. Sihirleyeyim. Onlara hizmetimi alayım. Onlara hükmedeyim. Onu da söyleyeyim. Bugün tasavvufa girenlerin bir kısmı da daha işin başında niyetiyle kaybediyor.
Evet.
Niyeti iyi değil. Çevre kazanayım. İyi bir tüccar mesela. Benim bir zamanlar öyle bir ahbabım vardı. İki kardeş. Biri A partisi, diğeri B partisi. Birisi A tarikatı, diğeri B tarikatı. Her tarafı efendim, her tarafa ulaşmak için kapıydı bunlar.
Hmm.
Hangi iktidar gelse bir diğer kardeş kenara çekilir. O partiyi destekleyen
öne çıkar.
Veya bir müşteri geldiğinde o müşterinin meşrebin hangisi yakınsa o öne çıkar. Yani böyle din tüccarlığı olmaz. İnsanlara tahakküm etmek için, insanları efendim istismar etmek için tarikata girilmez. Böyle yapanlar oluyor mu? Farkına varmadan ama. Gireyim de çevre kazanayım falan. Çevre kazanmak kötü bir şey değil. Ama tarikata çevre kazanılmak için, yani sıkışınca borç para bulmak için, hani zor zamanda etrafında insanlar olsun diye girilmez. Tabii ki Müslüman yardım edecektir. O ayrı konu. Niyetlerimizi halis tutacağız. Bir insana selam verirken dahi rüşvet gibi şuna selam vereyim de bir işim çıkar kafamızda endişesi olmayacak. Sırf Allah için.
Eyvallah.
Ha, bu da çok zor. Tam ihlası yakalamak zorun zoru. Allah hepimize nasip etsin.
Amin. Nihayete ulaşacağınızı sanmayınız diye devam ediyor. Sakın ola ki çocuklar gibi bu yolun incik boncuğuyla kalmayınız. Nihayet ulaşacağınızı sanmayınız demiş.
Yani bu da tabii tarikatı erkenden bitirmek manasına geliyor. Yani ben artık işin sonuna vardım. Olgunlaştım. Hı-hı. Kendime, nefsime hakim olan bir insan oldum. Artık ben şeyh oldum. Olmam lazım.
Hı-hı.
Bazen böyle şeyler duyuyoruz. Yani şeyhine gelip artık ben ne zaman şeyh olacağım falan, bana icazet vermeyecek misin?
Hmm.
Hamlık buradan belli. Niye belli? Çünkü İslamiyet'te vazife istenmez, vazife verilir. Size bakarlar etrafınıza, ya bu insan, bu arkadaş okulda efendim öğretmenseniz müdür olabilir.
Hmm.
Biz onda bu ışıltıyı görüyoruz. Bu çocuk İlahiyatta işte veya şu fakültede birinci olabilir. Veya iş arkadaşlarınız, bu arkadaş şu pozisyona daha layıktır. Veya ülkemize başbakan seçeceğiz. Der ki yani genel çoğunluk, ya falan arkadaş bu işi çok güzel yapar.
Evet.
Şimdi başkaları sizde o ışıltıyı görmeli. Yoksa insan kendine bakarsa, hani akılları pazara satışa çıkarmışlar. Gitmiş herkes kendi aklını almış tekrar. Çünkü herkesin aklı kendine göre en güzeldir. Herkesin görüşü kendine göre en güzel görüştü. Gidin şimdi köy kahvelerine bile, orada o kadar ülkeyi yönetecek, ekonomiyi bir ayda adam edecek, bütün dünyayı bir ayda dize getirecek, savaşlarla komut edecek, öyle büyük komutanlar, öyle büyük devlet ricali vardır ki şaşarsınız yani. Bana bırakın şu ülkeyi, iki haftada der mesela, hiçbir ekonomik sorun kalmayacak, hiçbir Avrupa'yı dize getiririm, Amerika'yı şöyle yaparım diyen o kadar çok insan vardır ki. Bunu bizim kendimiz, kendi kendimizi beğenmemiz iş değil. Esas başkasının bizi beğenmesi, ittifakla bunu şey yapması veya çoğunlukla değil. İttifak her zaman mümkün olmaz. O yüzden de kendini işin sonuna vardım zannetme. Biz senin nereye vardığını biliriz, sen merak etme. Şeklinde bir mesaj da gönderiyor. Demek ki bu müritte biraz iddia tarafı hakimmiş. Evet. Allahu alem. Hı-hı. Diyor ki yani işte ben artık olgunlaştım, uçtum, kaçtım. Ne zaman bana bu şey verilecek, büyük vazifeler verilecek falan. O yüzden birazcık tabir caizse müridini birazcık üstü kapalı fırçalıyor.
Hı-hı.
Sakın diyor olgunlaşmadan. Mevlana'nın tabiriyle çok güzel bu Mevlana Hazretleri. Kuş diyor yuvadan erken uçarsa bir kediye yem olur.
Evet.
Kuş bakar ki annesi babası uçup duruyor. Az daha beklese o da uçacak ama yavrular kardeşim memleğim eksik. Gagam var, kanatlarım var, iyi kötü.
Hı hı.
Aklım, fikrim, her şeyi var. Hadi uçayım der. Uçar da aşağıda bekleyen bir kedi vardır ona.
Evet.
Gel bakalım sen uçamazsan ben senin icabına bakacağım diyen kediye yem olur. O yüzden eyvallah. Erken öten horoz, yuvadan erken uçan kuş olmayalım, keserler.
Eyvallah, Allah razı olsun. Yetersiz olan şeyhlere vakalarınızı anlatmayınız. Onlar kendi bilgileriyle azı çok görür, başı son zannederler.
Bu da ilginç bir tavsiye. Hı hı. Tabii etrafında başka şey efendiler, halifeler, yani tabii olabilir.
Hı hı.
Herkese rüyanızı anlatmayın diyor. Rüyada isterseniz ikinci bölümde anlatalım. Yani bir tarihimizden örnekleri, hı hı, de var bunların.
Hı hı.
Bazen rüyayı 180 derece tersine yorumlayarak, efendime söyleyeyim, onun gerçekleşmesi ortaya çıkıyor bazı durumlarda. Yani eksik insan rüyayı da kendi nefsaniyetine göre yorumlar. Aç tavuk kendini dar ambarında hisseder hikayesinde olduğu gibi. O yüzden yani rüya çok ince, hassas bir mesele. Onu ancak işte gönül alemi incelmiş kamil insanlara sormak lazım. Yoksa, hı hı, onun dışında sorduklarımız çoğu zaman rüyayı ters anlar. Hüday Hazretleri'nin Sultanahmet'e yaptığı bir rüya tabiri var.
Hı hı.
Sultanahmet Hazretleri Avusturya'ya sefer yapacak. Rüyasında Nemçe Kralı, Avusturya Kralı bununla güreşiyorlar.
Hı hı.
Nemçe Kralı tuttuğu gibi Sultanahmet'i bir çalıyor yere, sırtı tam böyle yere yapışıyor. Künde'ye gelip,
hı hı,
nakavt oluyor. Kalkıyor tabii kanter içinde. Yani rüya zahiren çok kötü bir rüya yani. Hangi vezirine sorsa diyorlar ki padişahım rüya çok açık. Sakın ha Nemçe'ye, Avusturya'ya sefer yapmayalım. Kesin bizi yenecek bu adam.
Hmm.
Senin rüyada seni tutmuş, yere çarpmış. Ona sor, buna sor. Yani bir türlü de razı olmuyor Sultanahmet. Bu rüya diyor böyle olmamalı yani. Belki zahiren şartları güçlü durumda. Ordusu hı hı. güçlü falan. Bunun başka bir yorumu olmalı. Ona diyorlar ki bir Aziz Mahmud Hazretleri vardır. Üsküdar'da bir de ona gönderin efendim. Hı hı. Yazıyor nameye bir efendim fermana rüyasını gönderiyor. Daha rüya kapı çalınıp mektupla verildiğinde Hüdayaz er'e malum olmuş. O da cevabını, şerhini rüyanın yorumunu
elçiye veriyor.
Elçiye veriyor. Tabii ilginç yani. Elçi bunu not ediyor şimdi. Hı hı. Gidip padişah aktaracak. Padişahım çaldım kapıyı. Daha ben mektubu verirken cevabını elime verdiler. Bu ne biçim iş? Her neyse. Oluyor böyle şey demek ki. Ondan sonra şöyle yazıyor cevapta. Padişahım diyor. İnsanın diyor en güçlü azası yani yeri sırtıdır. Hakikaten insan eliyle 10 kiloyu zor kaldırır, 20 kiloyu sırtıyla 100 kiloyu taşır insan.
Evet.
İnsandaki en güçlü yer sırt. Toprak da en güçlüdür. Toprağa da yani şimdi 100 ton, 1000 ton üzerine yük koysanız toprak çökmez. Hı hı. Taşır. Yani evimize efendim bir masanın üzerine yük koysan sandalyeye fazla insan oturursa kırılır. Hı hı. Ama yer çok sağlamdır. İki sağlam yer birleşince diyor bu sizin zaferinize işarettir. Şimdi tam ters bir rüya. Padişah da bunu amel ediyor. Amel ediyor da şunu da söyleyeyim. Osmanlı'da bir adet var Sami'cim. Bir vezir savaşı kaybederse savaş meydanında hı hı. onun İstanbul'a gelmesine gerek bile kalmıyor çoğu zaman. Orada cellatlar işini bitiriyorlar. Niye?
Evet.
Güzel strateji uygulamadın. 10 binlerce asker senin yüzünden öldü. Hı hı. Yani komutanlık şimdi bazı zannediyor ki komutanlık basit iş. Ben giderim saldır derim. Ölen ölür. Kalan sağlar bizimdir. Öyle değil. Orada yaptığın en ufak hatanın bedelini ödeyeceksin Allah katında. Tamam bu dünyada hesabı yoktur. Ben ne bileyim saldır dedim. Karşıda da hesap etmediğim mayınlar varmış. 100 askerimiz ölüverdi. Ne olacak canım? Bu memlekette nüfus çok dersen yani çok büyük vebal.
Evet.
Hakikaten gerçekten araştırdın tamam. Araştırmadan nasılsa Ademoğlu çoktur. Nüfusu 70-80 milyon dersen Allah katında vebali var. Şimdi o yüzden bu rüyayı böyle tabir etmek de şaka değil ha. Sultanahmet gidiyor ve Nemçe kralını yeniyor hakikaten. Hı hı. Tabii gelince de Hüdayi Hazretleri'ne baş tacı yapıyor.
Eyvallah.
Herkesin zıttına bir rüya yorumu yaptı ve o rüya gerçekleşti. Hatta buna benzer bir Yavuz Sultan Selim'de okumuştum. Rüyasında falanca valisinin işte öldüğünü görüyor. Soruyor. Ya diyor, rüyada böyle böyle gördüm. Padişahım ölmüştür diyor. Sakın ha diyor. Bu sözü böyle söylediğin için diyor. Şu saatin şu dakikayı yazıyorum. Eğer bundan sonra ölürse katil sensin diyor. Çünkü rüya nasıl yorumlanırsa öyle çıkar.
Evet.
Ondan sonra. Ama Allah'tan ki daha öncesinde ölmüş.
Hmm.
O da ona malum olmuş rüyada. Tamam diyor sen de şimdi. Ama diyor eğer senin bu sözünden sonra ölmemiş adam ölseydi sen yorumladığın için öyle olacaktı diyor. Sana ceza verecektim diyor.
Evet.
O yüzden hani kalbi ince zarif insanlara sormak lazım rüyayı. Allah dostları işte şeyh efendiler onlar hem sizin halinize bakıyorlar. Bir de şu var rüyada hale göre İbn-i Sina Hazretleri'ne iki kişi rüya soruyor. Biri diyor ki ben rüyada ezan okudum. İki kişi. Birine hacca gideceksin diyor. Birine hırsızlık yapacaksın elin kesilecek diyor.
Hmm.
Diyorlar ya İbn-i Sirin Hazretleri bu nasıl oluyor? Diyor ki hani bu Kur'an-ı Kerim'de ezdin dinlez İbrahim Aleyhisselam'a emir var. Ezdin yani ilan et manasına herkes hacca gelsin. Baktım adamın salih bir insandı diyor ama hacca yoruldum. Diğeri de diyor hırlı hırsız bir herifti. Fezdene müezzinin diye geçer Firavun'la alakalı o Yusuf Aleyhisselam kısasında. Kardeşlerin birisini hani Yusuf Aleyhisselam yanına alıkoymak için işte hırsızlık yapmış gibi onun yüküne altın bardağı koyduruyor ya.
Hı hı.
Orada da yine ezan kelimesi. İkisinin ezan kelimesi geçtiği için Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak böyle görüntüsü ve efendim iç hali karmaşık olana hırsızlık yapacağını diğerine de hacca gideceğini söylüyor. Doğru çıkıyor hakikaten. O yüzden bu rüya tabiri bir sanattır. Ulu orta lütfen rüyalarımızı söylemeyelim. Kötü rüyalarımızı hiç söylemeyelim.
Evet.
Sol tarafı üç kere tükürerek söylersek yani o misal alemindeki işte efendim hayaller neyse artık o misal olan şeyler ortaya çıkıyor. Onları kapı açmış oluyorsunuz. Bu da tabii rüya bambaşka bir konu. Ben açıkçası çok bildiğim konu değil oraya girmeyeyim.
Estağfurullah hocam. Allah razı olsun. Onlar kendi bilgileriyle azı çok görür, başı son zannederler dedik. Bu yetersiz olan şeyler hakkında. Buna bağlı olarak da kabiliyeti olan talipli kendinde bir kemal vehmeder ve arzusuna ulaşmakta isteksizlik gösterir.
Yani artık ben ulaştım canım şimdi, yani gidecek yer kalmadı ki. İşin sonuna ulaştımsa. Bundan sonra nereye gideceğim ki artık? Bana bu kadar ilim yeter. Bana bu kadar maneviyat yeter. Ben artık şeyh olayım. Tekkemi açayım. Etrafımda insanlar olsun diye. Ham bir hayale kapılır. Kapıldığı için hem kendi helak olur. Hem de o kadar müridanını. Şimdi yani bu ülkede biliyorsunuz böyle çok insan abarttılar, şımarttılar. FETÖ dönen hadisede. Aman efendim, her gün rüyada peygamberi görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz olmadık yerlere, yani bir yerde bir müzik konseri gibi Türkçe olimpiyat yapılıyor. Peygamberimiz oraya geliyor. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haramların işlendiği bir yere gelir mi? Orada oğlanlar kıza zıplayıp hopluyor. Türkçe yapılınca bu ibadet olmuyor ki. Yani İngilizce, Rusça yapılınca günah. Türkçe aynı şey yaptığın zaman sevap mı oluyor? O bizim tabii biraz ulusal gururumuzu okşadığı için pek ses çıkaramadık. Maalesef hiç hayatta bir konsere gitmeyecek dedeler, amcalar bile aman Türkçe olimpiyat diye gittiler.
Evet.
Oraya peygamber gelmez. İşte böyle diye diye adam kendisi ham, nakıs olmanın ötesinde hain idi. Ama ham ve nakıs da olabilirdi. Hamlık ve nakıslık insanı sapıttırır, Allah göstermesin. Bir bakarsınız etrafınızda binlerce insan halkalanmış, kümelenmiş, ölmeye hazır, her şeyi vermeye hazır. Ya ben ama büyük adammışım dersin, yoldan çıkarsın. Ama kamil bir şeyhin elinde bir insan efendim irşada şey olmuşsa, böyle yetkili kılınmışsa, Allah'ın izniyle, bizde bir söz vardır, asil azmaz, bal kokmaz, bozulmaz diye. Asil ve asaletten gelen, silsileden gelen kemalet inşallah hiç kimsenin kötülüğüne vesile olmaz diyelim.
İnşallah diyelim hocam. Mektubun devamında akıllı olan kamil bir mürşit arar ve iç alemindeki hastalıklarına ondan ilaç ister.
Tabii şimdi yani dedik ki nakıs insana rüya yorumu sormak, nakıs insandan tavsiye almak, o insan nefsini araya koyduğu için sizin isteyerek veya istemeyerek yanlış bir iş yapmanıza vesile olur. Şimdi size diyelim ki elinizde bir sermaye var. Bir çocuğa sorsa ben bunu ne yapayım? Çocuk ne der?
Bana oyuncak al.
Bir çuval yani çikolata al. Oda dolusu oyuncak al falan. Herkes kendi aklınca. Hocam biz şimdi büyüklere soruyoruz. Ya büyük diyorsun da Mevlana Hazretleri buyuruyor ki insanlar diyor yaşlandıkça akıllanmazlar. İnsanı akıllı yapan başındaki saçın ağrıması değildir. Ruhun, maneviyatın gelişmesi. Hatta güzel bir örnek veriyor. Sabah çocuklar çıkar diyor sokağa. Kimisi hakim olur, kimisi avukat, kimisi efendim mühendis, kimisi polis, asker. Akşam hava kararınca hepsi anne açız diye eve koşarlar. Yani gündüz sen avukattın, hakimdin, doktordun, fırıncıydın. Ne oldu? Oyun. Bu dünya oyun ve eğlence. Bu dünyada akıllı geçinen nice servet ehli insanlar var falan falan. Hepsi ahirette fakir düşecek yani. O yüzden hakikaten aldanmamak lazım. Bu dünyada Eyvallah. Geçici efendim hallere.
Allah razı olsun hocam. İsterseniz bu konuyu burada bitirmiş olalım. Dinleyicilerimizden gelen sorularla devam edelim programımıza. Bir sonraki programımızda bu konuya tekrar devam etmiş olalım. Bir dinleyicimiz, hocam tasavvufi hayat ferdi olarak yaşanmaz mı diye bir soru sormuş.
Yani Allah alem şöyle bir soru bu. Tarikata girmeyeyim. Tasavvufi eserleri okuyayım da kendimce kendime yol çizeyim. Yani orada işte namaz kılın, teheccüd kılın, şu kadar tesbihat çekin gibi tavsiyeler var. Yani illa bu tarikata girip de ne gerek var gibi soruyor. Şimdi tabii İmam-ı Rabbani bunu bir yerde güzel açıklıyor. Diyor ki manevi kemalat bir silsilesi olan, geleneği olan bir mürşitten alınan virt ile gerçekleşir. Der ki tarikata girersin evladım 500 kere kalpte Allah de, 1000 kere ruhta Allah de. Size böyle, size şöyle davran, teheccüdü şu kadar kıl, fazla teheccüd kılma, 2 rekat kıl, 4 rekat kıl, 10 rekat kılma mesela. Çok fazla işte kendini oruçla falan yorma. Allah Allah, yani bazısı vardır ki tarikata girin zanneder ki her gün oruç tutacak, her gün sabaha kadar Kur'an hatmedilecek, hiç boş vakit olmayacak. Yok, tam tersi. Bazen şey efendiler, evladım hızlı gitme, acele etme. Yolumuz uzun, bu bir uzun koşu. Maratondur yani, öyle kısa hızlı koşayım da bir an önce yarış bitsin diye bir şey yok. Ömür boyu sürecek bir maraton. Evladım yavaş yavaş git. Ama daima git yani, hiç oturup saatlerce günlerce yatma şeklinde. Manevi kemalat bir mürşidin kontrolünde yapılan ezkar ile evrad ile gerçekleşir diyor. Bunun dışında diyor, insanın kendi kendine yaptığı zikirler ise ona sevap kazandırır. Sevap başka, kemalat başka. Ne demek hocam sevapla kemalat? Evet, her sevapta biraz kemalat vardır. Yani ben şuna benzetiyorum. Bir insan Kur'an-ı Kerim her gün okusa hafız olmaz. Ama her gün bir sayfayı her sabah atıyorum 50 kere 100 kere okusa bu adam bir süre sonra hafız olur.
Evet.
Her sabah kalkar bir sayfa 100 kere okur ezberler. Ondan sonra 100 sayfa okumuş olur yani günde.
Hı hı.
Ama her gün baştan sona 100 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyan tamam Kur'an-ı Kerim çok akıcı hale gelir. Ve ama hafız olamaz. Buna evet. benzetiyorum ben biraz. O Kur'an-ı Kerim okuyan sevap almadı mı? Çok sevap kazandı. Tamam. Her harfine 10 sevap. Hafız da 10 sevap kazanıyor her harfe. Ama hafız üstüne üstlük.
Hafız oluyor.
Hafız oluyor. 600 sayfalık evet,
çok güzel.
Kur'an-ı Kerim'i hıfzına ondan sonra bir yerde böyle sen ya falanca bir ayet var mıydı yok muydu derken hocam sen diyor merak etme ben ayeti okuyuvereyim. Yani bizim bazı arkadaşlarımız vardı Allah razı olsun. Kur'an'ı tersten okunmaz hani lafın gelişi. Kur'an'ı tersten okuyacak kadar
hafızdılar.
Hafız demir hafız, çelik hafız
maşallah.
Derdik. Şimdi aynen bunun gibi. Zikir hatta bazen Allah'ın zikrine zarar olmaz ama yani bazen ruh alemi çok açılıyor adamcağızın, hanımefendinin. Şimdi bazen bu WhatsApp gruplarında çok oluyor bunlar. Efendim şu kadar işte Allah diyelim, şu kadar salavat getirelim falan filan. Salavat kadar hiçbir zarar yok, onu söyleyeyim. Salavat kimseye zarar vermez çünkü peygamberimiz ayette sekinet getirdiği söyleniyor. Tamam ama onun dışındaki bazı ezker, bazı dualar insana aşırı bir yük yükleyebilir. Geçen bir kardeşimiz yazıyor. Hocam diyor kendi başıma. Bizim köyde diyor çok şeyler vardı. O tarikat bu tarikat hepsi kendine çağırıyor bizi. Yani taassup oluyor maalesef. Olmasa iyi ama. Ben de şu kadar Allah dedim. Yiyeceğimi Gazali okumuş İhya'yı. Şu kadar işte gıda azalttım bilmem 100 grama düştüm. 200 grama düştüm günlük. Şu kadar zikir yaptım. Şimdi diyor midem böyle ağrıyor. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Aman bana çare. Dedik aman kardeşim 5 vakit namazı cami takıl. Sen sünnetleri yerine getir. Sakın ha bir daha da böyle kendi başına hani böyle aşk alayım günlerce bilmem tasavvuf kitabını okursanız var tasavvuf kitabını. 40 gün aşk alan sufiler var. Halvete girip de işte efendim günde bir elmayı koklayarak Hüdayi Hazretleri gibi iftar eden yani bazen yiyen bazen de koklayarak iftar eden sufiyemiz var. Şimdi onları sen yapmaya kalkarsan bu tehlikeli bir neticeye varabilir. Kendine kendinin ailene mesela adam sufi oldum diyor ailesini ihmal ediyor mesela.
Evet.
Eve barka girmiyor. Tekkeden çıkmıyor mesela. Olmaz. Şeyh Efendi, hadi evladım git evine git. Çoluk çocuğuna ilgilen der yani.
Evet.
Yani Şeyh Efendiler sizi aşırılıklarınızı engeller, eksikliklerinizi teşvik ederek giderir. Ama kendi başına yaparsan şeytan sana bir ayna tutar. Az yaptığını çok gösterir. Çok yaptığını az gösterir. Bu sefer dengen bozulur. Çoluğuna, çocuğuna, etrafına yani şey olursun, rezil olursun. Maneviyatında bozulabilir. Bıkarsın mesela. Dersin ki her gün 500 sayfa Kur'an okuyayım. Her gün hatim edeyim. 3 gün 5 gün devam edersin. Sonra bıkarsın bir kapatırsın bir daha açmasın Allah göstermesin.
Evet.
O yüzden mürşitler hep böyle hepsinden tatlı tatlı. Sizin böyle dengenizi bozmadan, sizi yorup yıpratmadan sizi böyle alırlar bir yerden bir hedefe götürürler kamil mürşitler. Ve bunu nasıl anlarsınız diyor sufiler. Eğer ibadetler size zevk veriyorsa, hoş gelmeye başlamışsa biliniz ki sizin mürşidiniz kamil bir mürşid. Sizi bıktırmadan, yormadan, böyle yükünüzü hafif hafif artırarak sizi belli noktaya getirmiş. Ama tam ters oluyor mesela. Şimdi verin mesela işte bu malum FETÖ örgütü. İnsanları bıktırdı mesela. Şimdi bazı ben zenginleri görüyorum. Bir yerde işte biz hocayız falan deyince hemen kaçıyorlar. Evet. Ya diyor şimdi bu bize yapışır. Peşimizi bırakmaz. Allah gani rahmet eylesin. Musa Efendi Hazretleri Almanya'da bir camiye gidiyor. Bu daha FETÖ'den çok önce. Yani herkesin Almanya'dan belki 80'li seneler, 90'lı seneler. Herkesin oradan böyle aman işte cami yapıyoruz, kurs yapıyoruz, yardım edin. Almanya'daki Almancı kardeşlerimizin halinin vaktinin çok daha yerinde olduğu. Türkiye'nin çok daha fakir olduğu 80'li seneler tahminim.
Evet.
Bekliyorlar ki hoca efendi sohbet bitti, konuşma bitti artık. Hani desin ki ya aziz cemaat biz Türkiye'den geldik. Orada bir külliye yapıyoruz, bir cami yapıyoruz, bize yardım edin. Bir ses yok. Efendim bir şey istemeyecek misin bizden? Yok evladım ne isteyeyim? Hatta Musa Efendi o giden dernek demek ki oradaki derneklerine cami yaptı. Onların da ihtiyacı var esasında yardıma. Hı hı. Külliyetli miktarda onlara yardımda bulunuyor. Evet. Allah Allah. Fesupayrılı. Hepsi şaşırıyorlar. İlk defa diyor Türkiye'den gelen bir hoca efendi. Tabii bunu şeyh olarak bilenler var. Muhterem hoca efendi olarak görenler var. Hı hı. Oraya gidince herkese sohbet yapılıyor. İlk defa diyor Almanya tarihinde, o seneler için söylüyorum. Şimdi çok elhamdülillah. Şimdi Türkiye'den bütün dünya yardım gidiyor. Avrupa'sı dahil, Amerika'sı dahil. Yani bir geçen de Amerika'ya gitmiştik orada Maryland'te. Diyanet Vakfımız Allah razı olsun. Öyle güzel bir şey yaptırmış. Külliye. Süleymaniye Camisi'nin küçük bir maketi gibi bir cami. Etrafında 8-10 tane Kastamonu efendim bu evleri gibi. Ondan sonra çok harika bir külliye. Şimdi tam tersi de o zamanlar Türkiye'ye fakirlik, yokluk. Yani adamlar gözlerine inanamıyorlar. Allah Allah, ilk defa Türkiye'den gelen birisi bize yardım etti şeklinde. O yüzden yani kemalat çok önemli burada. Kamil bir mürşitle muhatap olmadan yola çıkmak tehlikeli. Hele hele kendi başına yapmak daha da tehlikeli.
Evet.
İmam Rabbani bunu söyledi ki bütün sufiye bunu söylerler. Sakın ha kendi başına sufilerin yaptığı özellikle ağır riyazetler. Uzun uzun aç kalmalar, oruç tutmalar, uzun uzun sessiz kalmalar. Bunları biz pek tavsiye etmiyoruz kardeşlerimiz. Ama peki hocam, şeyh efendi yok, mürşit bulamadım. Ben uzak bir diyarda yaşıyorum. Ha, o zaman bunu İbrahim Erzurumi de söyler. Günde falanca sayfa, filanca sayfa kadar menkıbeler okunur. Böyle çok zor anlaşılmayacak menkıbeler değil. Böyle Kur'an ve sünnete uygun. Bunlarla amel edilebilir. Ama dediğim gibi ince ve dakik. Yani siz bir doktor, şimdi ben ufak bir hasta oldum. Nezle grip. Açarım bu tıp kitabını, oradan okurum. Halledebilirim. Limon işte sık çayına falan filan ama evet. Kalbim ağrıyor. Bağırsaklarımdan acayip ağrı geliyor. Çok yani normal bir insanın bilmeyeceği bir şey. Beynim ağrıyor mesela. Ha, beynime işte limon sıkayım diyebilir misiniz yani? Efendim kalbime olmaz. Bunlar artık çok ileri merhaleler. Hemen gidip ehil bir tabibe görünürseniz probleminiz hallolur.
Eyvallah.
Yani bazen çok basit bir hastalık oluyor. İnsanlar doktora gitmediği için o hastalıktan uzunca bir süre çekiyorlar. O yüzden yani kendi başımıza hiçbir şey, ne doktorluk ne şeyhlik, kendi şeyhimiz olmayalım, kendi doktorumuz olmayalım. Belli manada oluruz ama böyle büyük meselede olursak hem maddi hem de manevi olarak hastalıklarımız herhalde çözüm bulmak zorlaşır diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun bu kıymetli bilgilendirmelerinizden dolayı. Kıymetli dostlar, vaktimizin sonuna geldik. Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programını böylelikle bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.